Şimdi askerlikten sonra işveren ne diyor? Ne çağırdı mı sizi bir daha?
Evet. Ben askerden terhis olmadan önce patronuma mektup göndermiştim. Şu tarihte terhis oluyorum. Yani beni davet ederseniz çok mutlu olurum diye. Ama dediğim gibi işte 6 Ağustos 1973'te de kendimi garantiye almak amacıyla Artvin İsveç Milli Okulu'nda tekrar kayıt yaptırdım yurt dışına gitmek için. İşte köyde tabii günlerimi geçiriyorum annemin babamın yanında. Tabii annem yine rahatsız yani ne işin var niye gidiyorsun gibilerinden. Ben de tabii ya anne buralarda ne yapacağım ben gideyim bak orada ne güzel yaşamı çalışıyorum. Çalıştığım parayla geçiniyorum. Yani o zaman zaten daha bekarım yani. O arada da Terzi Eyüp abi vardı. Ona da takım elbiseler diktiriyorum. Almanya'ya tekrar geleceğim diye yani. Giyimime çok özen gösteren birisiyim yani. Ondan sonra bizim köye de haftada 2 gün posta gelir. Bir aşur dayımız vardı bizim. O bir pazartesi günü getirir postayı. Bir de perşembe günü getirir yani. Atla geliyor posta. Yani araba var ama postane öyle anlaşmış yani yıllardan beri. Ya yani o postanenin memuru yani atlı memuru. 9 Eylül 1973 tarihinde tabii bizim orada postacı kapıları gezerek posta dağıtmaz. Postanenin geleceği günü pazartesi ve perşembe günü postanenin önünde halk toplanır. Ondan sonra postacı var avazıyla bağırır yani mektupları. O arada tabii Abdurrahman Gümrükçü'yü bağırınca ben dedim tamam dedim bizim iş çözüldü. Davetiye gelmiş Artvin İş Kurumu işlemlerimi yapmak için Artvin'e davet ediyor diye. Tabii ben orada sevinç çığlıklarını attım, şey yaptım. Arkadaşlarım, okul arkadaşlarım yanımda. Hadi gözün aydın olsun Abdurrahman. Yine işin yaver gitti gibilerine. Ama ayının ilk geldiğim işlemler yapıldı yine. Tekrar tabii. Ya tabii. Aynısını yaptırdım. Artvin'den işte 22-23 Eylül'de İstanbul'a geldim. Yine aynı otelde kaldım. Yine aynı muamelelerden geçtim. İşlemler 9 Ekim'de bitti. Yani sağlık muayenesi her şey aynı geçti. Ondan sonra 13 Ekim günü sabah saat 5:55'te dediler. Uçakla Almanya'ya gideceksiniz. Patronum bu sefer beni uçakla geri getirdi yani. Kondor uçağıyla o biletim duruyor yanımda.
Evet.
Yani bütün belgelerim yani yaşam belgelerim hepsi zaten orijinal yanımda. Münih'e indik. Tabii bu sefer Almanca biliyorum artık yani şeye ihtiyaç yok. Münih'te bizi otobüslerle yine tren istasyonundaki aynı şeye getirdiler. Toplama yerine getirdiler. Oradan yine dağıttılar. Orada işte tercüman bana şey dedi. Nuremberg tren istasyonunda patronunuz bekliyor dedim. O beklemez beni. Biliyorum yani gelmez yani. Tren istasyonuna geldim. Cebimde 200 Türk lirası param vardı. O zamanlar tren istasyonu içinde Ferkes Kredit Bank diye bir kulübe vardı. Orada paraları döviz bozdurabiliyordun yani. 200 lirayı bozdurdum işte. 33 mark 50 fenik tuttu. Yani ondan bilet aldım, köye gittim. Tren biletimi aldım, Kadospurk'a gittim işte. Saat 3'tü, Kadospurk'a vardım. Tabii tren istasyonundan patronun evine yarım saat falan sürüyor. Yani çok yorgunum. Sabaha kadar uyumamışım havaalanında. Sabah 5:55'te uçakla geldik. Bu da ikinci uçağa binişim yani.
Evet.
Patron da günlerden cuma günüydü. Firmanın bahçesinde beni bekliyormuş. Beni görünce sarıldı boynuma hemen. O hoş geldin falan dedi. Ha bu arada benim ismim Abdurrahman. Almanlar biliyorsunuz isimde biraz isimlerimizi bizim Avrupa alfabesiyle yazılmasına rağmen konuşmakta zorluk çekiyorlar. Bana Abraham diyordular yani.
Abraham diyorsun.
Abraham diyordular, evet. Onun için patron Abraham hoş geldin falan dedi. Fakat çok seveceğim bir beyefendiydi. Yani benim Almanya'daki babamdı. Yani gerçekten çok iyiliğini gördüm. Ha, ben de ona karşılığını verdim yani iş yerinde. Her şey karşılıklıdır yani.
Evet.
Dedi ki senin gelmen için dedi mukaveleye dedi konaklayacak yeri yazdım ama dedi konaklayacak yer yok.
Eyvah.
Arabayı bavullarını dedi arabaya koy dedi. Beni otele götürdü. Otele götürdü. Orada da tembih etti işte yemekleri falan hepsini ben ödeyeceğim dedi. 10 gün kaldım otelde. 10 gün tam pansiyon patronum ödedi benim paramı. 10 gün sonra dedi ki ya Abraham dedi pahalıya mal oluyor da şey yapalım dedim bana bir oda bul. Ondan sonra bacısının evinde şey yaptı. Bacısına zaten teyze derdim ben. Bacısının evinde kaldım. Yani öyle bekardım. Sonra Hasan abi vardı köyde. Onunla böyle konuşurken bir genç bir kız geldi. Tabii beni çünkü Türk'e benzetmiyor yani yapı itibarıyla Alman zannediyormuş. Biz tabii Hasan abiyle Türkçe konuşuyoruz. Dedim bu bayan dedim kim dedim. Dedi işte burada yaşıyor dedi bekar dedi filan. Gözüme kestirdim hemen. Dedim bir gün bir fırsat buluruz ama o beni Alman zannediyormuş filan. Sonra işte eşimle tanıştık. Ama tabii ki ben şimdi Artvin'le eşim de Denizli Sarayköy'den aramızda 1700 kilometre fark var. Bir de kültür farkı var. Onun için babası çok zorluk çıkardı.
O da mı ilk gelenlerden yoksa burada?
Aile birleşiminden geliyor annesi. Annesi gelmiş ilk önce. O da aile birleşiminden gelmiş. Ya tabii biz yine kendi ülkemizin örf adetlerini uygulayarak ya elçi gönderdik, şey yaptık filan. Bayağı zorluk çıkardı babası, olmaz filan dedi. Sonradan benim annemi babamı görünce evet dedi yani. Şimdi bu sene 45. yılımızda eşimle evliliğimizin.
Mutluluklar, uzun mutluluklar diliyorum.
Amin, sağ olun, teşekkür ederim. Yani böyle. Fakat eşimle şimdi biz nişanlandık. Düğün yapacağız ama ev bulamıyoruz. Yani Türklere ev vermek o zamanlarda köylere dahi şey yapmıştı. Bunların misafiri çok gelir. Bunlar çok gürültülü insanlar. İşte gelen gidenleri çok oluyor.
Yemekleri kokuyor.
Yemekleri kokuyor gibilerinden ya ev bulamıyoruz. Evet. Onun için de evlenemiyoruz yani. Fakat sonradan bir fırıncı ustanın evi boşmuş. Yani daha doğrusu içinde oturanlar hanımı tanıyormuşlar. Biz çıkacağız da size versinler burayı. Şey yaptık, görüştük. Verdi. Adam çok demokratik bir adam dedi. Şey dedi. Benim için dedi senin nereli olduğun önemli değil dedi. Benim için önemli olan insan olman dedi yani. Hemen dedi veriyorum dedi. Verdi. İki oda mutfak bir evimiz vardı. Orada işte mobilyamızı aldık. Şey yaptık. Birlikte çalıştık. 79 yılında birinci çocuğumuz dünyaya geldi. Ondan sonra 1985'te ikinci çocuğumuz dünyaya geldi. Tabii o zamanlar hep böyle Türkiye'ye tekrar geri döneriz. Türkiye'de işte aynı yaptığım mesleği yaparız. Yaşamımız orada şey yaparız. Fakat tabii ki bizim bıraktığımız Türkiye'den bazı eserler kalmamıştı. 1986 yılında dönmeyeceğimize karar verdik. O zaman da iki odalı evde kalıyoruz. Çocuklarım da yatak odasında bizden yatıyor. Onlara ranza yapmıştım özellikle. Ev arıyoruz tabii yine. Yine hanım bir ev bulmuş. Üç oda, mutfak, banyo. Telefon kitabını baştan sonuna kadar baktım. Çünkü o ilk ev aradığımdaki üzerimde kalan intiba, yani birisine telefon ederim hayır der, rencide olurum diye. Ev sahibi tesadüfen tanış çıktı. Telefon ettim. Dedi gel konuşalım diye. Gittik. Konuştuk. Verdi evi. Tabii ki büyük eve taşındık. Üç oda, mutfak, banyo, 85 metrekare. Güzel, bahçeli filan. O arada benim o oturduğum evde hep arkada, yani komşularım Alman ama hepsi Meister. Şimdi ben de iş yerinde bütün işi ben yapıyorum. Yani çok başarılıyım yani. İş yerinde zaten işverenim de biliyor yani. Ama diplomam olmadığı için diploması olan daha çok maaş alıyor. Biz de onun maaşını finanse ediyoruz yani. Evet, evet. Onun için karar verdim Meister diploması almak için. Tabii biraz işverenimin işine gelmedi yani hani. Şöyle acaba alır da gider mi gibilerinden. Ben ona dedim, baba diyordum zaten patronuma. Dedim ki ben seni hiçbir zaman yalnız bırakmam dedim. 1988 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ne kayıt olmak için, Meister diploması için diplomamı tercüme yaptırdım. Patron bir bonservis yazdı benim için. Bütün evraklarımı hazırladım. Handelskammer'e, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ne geldim. Susbachstrasse'de. Kayıt yaptırıyorum. Öndeki danışma bürosunda biz sizin kaydınızı yapamayız dediler. Peki dedim, nereye gideceğim dedim. Yukarı dedi, şeye çık dedi, başkana çık dedi. Başkana çıktım. Ben de dedi ilk defa dedi bir yabancı geliyor dedi. Yani kayıt olmak için. Ben de dedi anlamıyorum dedi. Beni şeye gönderdi. Sosyal beratere, yani sosyal danışmana gönderdi. O anı hiç unutmam yani. Adam o saatte, yani akşamdan kalmaydı yani. Benim dosyayı açtığı zaman çok böyle arrogant bir şekilde Türk diplomasına buna kaç Türk lirası verip de aldın dedi. Hakarette bulundu yani. Rencide etti. Ben de adama resmen şöyle dedim. Lütfen ağzınızı kapatır mısınız? Bu 1969 yılında almış olan diplomayı 1987'de rüşvetle mi eşdeğer yapıyorsun diye. Ondan sonra patronun yazdığı bonservise gelince dedi ki her şey tamam dedi yani. Ve orada dedim ya dedim benim koca dedim okulumun verdiği diploma değersiz, geçmiyordu ama kendi adamlarının verdiği bir bonservis her şeyi halletti. 50 mark verdim ve ilk defa bir Türk olarak Meister okuluna kaydoldum. İşte 2 sene sürdü okul. Şöyleydi, işimi aksatmak istemiyordum. Hafta sonları, cuma günleri saat 4'ten 8'e kadar, cumartesi günlerde sabah 8'den 4'e kadar okula devam ediyorduk. 33 kişiydik. 33 kişiden sadece 17 kişi diploma aldık biz. Yani diğerleri elendi arkadaşların. Tabii benim için çok gurur verici bir olaydı. Diploma töreni şeyde yapıldı, Stadthalle-Fürth'te. Ve orada patronum gelmişti, ağladı diploma alırken. Çünkü kendisinin 2 evladı vardı. Kendisinin de diploması yoktu, çocukların da yoktu. Ama bir yabancı olarak ben diplomayı alıp fabrikanın müdürlüğüne getirdi beni. Ve o İlhan Baba da o zamanlar salonda Milliyet Gazetesi'nin yazar olarak bunu şeye yazmıştı yani. Gazeteye yazmıştı.
Evet.
Ya patronum sonra beni işte işletme müdürlüğüne getirdi. Ama tabii ben aktif çalışıyordum yine makinede. Yani öyle fakat talihsizlikler arda arda gelmeye başladı. 14 Ağustos 1995'te patronumu sabah saat 7.30'da kalp krizinden kaybettim. Sonra 12 yıl firmayı kendim çalıştırdım. Fakat ondan sonra da kapattılar. İflas göstererek bizi sokağa koydular. 5 kuruş para almadan ayrıldık. Yani yaşam böyle. İşimi kaybettikten sonra acılar üst üste geldi. Ondan sonra 21 Mayıs 2008'de kızımı kaybettim. 22 yaşındaki kızımı. Kalp krizinden.
Başınız sağ olsun.
Sonra tabii ki Nürnberg'e taşındık. Bir tane daha bir kızım kalmıştı. Ondan yaşamımızı birlikte geçirelim. Torunlarımıza sahip çıkalım. Kızım işini devam etsin diye. Ama yaşam hep sürprizlerle dolu. Ben çocuklarımı biz o zamanlar Türkiye temelli döneriz diye özellikle eşimi Nürnberg'e getirdim doğum yapması için. Pasaportlarına Nürnberg yazsın diye. Çünkü Nürnberg gerçekten dünyada tanınır bir şehir. Ve Nordospanov'da Terezin Krankenhaus'ta doğdular. Şimdi biz de geldik de o mahallede yaşamımızı idame ediyoruz. Hem kızım orada oturuyor hem kendim orada oturuyor. Bir de o mahallenin siyasi SPD'den başkanlığını yapıyorum. Yani diyorum ki ya hayret, yani yaşama bak. Yani önceden planlasam böyle bir şey olmaz diye.
Peki bu özellikle 80'li yıllarında çok sayıda insan geri dönüş yaptı. Yani bu geri dönüş primleri ödendi, işte 10.500 lira. O dönemde sizin tanıdıklarınız giden var mı? Onların durumu nasıl oldu? Onun konuda bir bilgin var mıydı?
Ya benim o konuda yani 1984'te kol hükümeti öyle bir yasa çıkardı. Benim yakının yani Nürnberg ve Karlsruhe'de tanıdığım yok da yalnız benim damadımın babası o hakkı kullanmış. Ve rahmetlik dedi ki keşke yapmasaymışım. Yani Türkiye'ye gidiyor ve çok olumsuz olaylar yaşıyor.
Şimdi bu birinci kuşak geldiğinden beri 60 yıl geçti ama bu arada ikinci, üçüncü hatta da dördüncü kuşak geliyor.
Evet.
Ama bir yandan da 80'li yıllardan başlayarak işte Mölln, Solingen, işte daha yakın zamanda Hanau, NSU cinayetleri ve toplam yaklaşık 270 kişi işte bu Nazi saldırıları sonucu hayatını kaybetti Almanya'da. Şimdi bu saldırılar yaşanırken hiç kendinizi tedirgin hissettiniz mi? Yani daha doğrusu ya bu memlekette yaşanmaz dediniz mi?
Ya öyle bir şeyi hiç düşünmedim. Yani fakat tabii ki olan olayları çok üzülüyordum. Yani böyle bir ülkede neden böyle bu tür vahim olaylar oluyor diye. Ben yani tedirgin olmadım. Şöyle diyeyim, yani ben çok genç yaşta buraya geldiğim için Almanlarla iç içe yaşıyordum yani ben. Böyle yani köyde benim gittiğim bir birhane vardı. Her cuma günü saat 7'de 8'de Almanlarla beraber otururduk etrafında. Yani o köyün bir parçası gibi yani. Ben orada benim şimdi şanslı yönüm şöyle, küçük yerde yaşamımı sürdürmem. Yani büyük şehire gelseydim belki bu kadar belki başarılı da olamazdım yani. Küçük köyde yaşamak çok farklı. O zaman yani Türk-Alman ilişkileri, yabancı Alman ilişkileri daha şeyli oluyor, sağlıklı oluyor. Seni daha çok yakından tanıyorlar. Ya, tabii ki orada da uzun sürdü bu süreç. Ama ben onların düğünlerine gidiyordum, cenazelerine gidiyordum. Yani kermeslerine gidiyordum. Sonra mesela yapılan etkinliklerde her yerde bulunuyorduk. Eşim de sağ olsun, yani eşim de bu konuda benim çok büyük destekçim olduğu için biz hiçbir zaman onlardan kendimizi dışlamadık yani. Hatta o olaylar olduğu zaman benim patron bile yani bana sakın şey yapma, çekinme, şey olmaz, bir şey olursa da bizi hemen haberdar et yani. Benim telefonum patronun cebinde gezerdi, onun telefonu da benim cebimde gezerdi. Yani biz böyle şeydik. Sadece ben 1987 yılında Temmuz aylarındandı. O zamanlar bizim firmada öğle yemeği saatleri bir saatti. Ve biz o bir saati ben iş hayatımda 38 yıllık iş hayatımda hiç araba kullanmadım. Çünkü aynı oturduğum yerde olduğu için, yürümeyi de sevdiğim için işime yayan gidip geliyordum. Öğle yemeğine geldim ben eve, bir saat olduğu için ve bir telefon geldi, bir bayan telefon etti. Yani hakaret etti bana. İşte senin bir an önce defol git buradan, iş yerlerimizde, işlerimizde ne diyorsunuz bizi, sizi caddelerimizde görmek istemiyoruz gibilerinden falan. Ama tahmin ediyorum bayan biraz sarhoştu herhalde. Yani tabii ki moralim bozuldu, yani yemek memek artık kursağımda kaldı. Ben gittim firmaya, rengim bembeyaz, patrona dedim böyle böyle. Hiç aldırma dedi. İstiyorsan dedi hemen dedi. Ben dedi telekomdan dedi o telefon numarasını falan hepsini çıkarırım. Polise veririm dedi. Yani ona dedi dünyanın kaç köşe olduğunu gösteririm dedi. Kimmiş dedi o, kimi tehdit ediyormuş dedi falan. Hiç yapma dedi falan. Yani patronum benim güç kaynağımdı.
Evet.
Yani sırtımı dayadığım en güvenilir kişiydi. Ve ondan sonra onun haricinde de öyle hiçbir şey yaşamadım. Yani onu da şey, patron beni hep teskin etti. Dedi ki ya toplumlarda dedi hep siyah koyunlar vardı dedi. Boş ver dedi. Aldırma dedi yani.
Peki Nürnberg'e taşındıktan sonra özellikle siyasal faaliyetlerde bulundunuz siz. Yani Sosyal Demokrat Parti içerisinde, SPD içerisinde. Demin bahsettiniz. Şimdi Nolospanov'da bölgenin başkanısınız. Şimdi bu dikkat ettiyseniz son yıllarda yani 60 yıl burada geçmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği'den gelmeyen vatandaşlar ya yani insanlar örneğin Türkiye'den ya da başka ülkelerden yerel seçim hakkı bile yok. Tam da bu seçim döneminde yaklaşık 10 milyon insan genel seçimlere katılamıyor. Şimdi bu haksızlıklara karşı hem parti içerisinde hem de genel olarak herhangi bir çalışmalar yapıyor musunuz?
Tabii haliyle yani şimdi Almanya'daki siyasi hayata karışmamı biraz bahsedeyim. Tabii ki Kadospurt'ta yaşamımı yaşarken oradaki benim çevremdeki arkadaşlarımın hepsi sosyal demokrattı. Yani onların ilişkileri çok farklı. Yani yaklaşımları, sahip çıkmaları filan. Ben de 19 Mayıs 1993'te Kadospurt Sosyal Demokrat Partisi'nin 100. kutlama yılına katıldım. Ve o günkü kutlama törenine bizim Renate Schmidt gelmişti. O zamanlar Bavyera SPD başkanıydı. Ve o gece ben o törende partinin saflarına katıldım. Üyelik yaptırdım. Ama o zaman Türk vatandaşıydım. Ondan sonra tabii ben böyle bir de gönüllü çalışmada da zaman ayıran birisiyim yani. Ve gönüllü çalışırken de o işi severek yaparım. Ben partinin her toplantısına gidiyorum. Şimdi böyle bazı kararlar alıyorlar, el kaldırıyorlar, şey yapıyorlar. Ben de tabii her şeye el kaldırıyorum. Ondan sonra başkan bana dedi ki ya dedi Abdurrahman dedi sen Alman kimliğin var mı dedi. Yok dedim, Türk kimliğim var dedim. Dedi ki özellikle rica ediyorum dedi. Parti içi kararlar alırken elini kaldır dedi. Ama dedi dışarıya yönelik. Yani köyün bir caddesinde bilmem ne yapılacak veya şu bu yapılacak gibi şeyleri için karar alırken dedi. Senin dedi o hakkın yok dedi. İkinci günü gittim, hemen Alman vatandaşlarına müracaat ettim. Eğer dedim yani benim üyesi olduğum partide benim söz hakkım sadece Alman olarak varsa, o zaman Alman olayım. Ayrıca gittik, Alman vatandaşı olduk. Ve ondan sonra yani her saflarda konuştum. Ama demin belirttiğin haksızlık konusuna gelirse, gerçekten büyük bir haksızlık. Onu her oturumda dile getiriyorum ben. Yani bu ülkeye 60 yıl emeğini vermiş insanların vergisini alacaksın. Bütün yasalar haklarını kullandıracaksın ama en önemli olan hakkını vermeyeceksin. Ben bunlara diyorum ki yani tamam, belki genel seçimler için sakıncalı anayasa değişikliği. Ama en azından yerel seçimlerde bir belediye başkanını, bir belediye encümenini, meclis üyesini bu vatandaşlar seçsin. Fakat bu seçimlerde, yani bu 2021'de, yani 26 Eylül 2021'de yapılacak seçimlerde, eğer Sosyal Demokrat Parti Olaf Scholz yönetiminde, başbakanlığında iktidara gelirse, burada yeşil ışık var. Yani hazırlanan parti programının içinde bu. Hem çifte vatandaşlık var, hem de bu oy hakkı da var parti programında.
Ama dikkat ettiyseniz 1998 yılında da Yeşiller ve SPD yönetimdeydi. Seçimden önce bizim yaptığımız röportajlarda hem de genel olarak tartışmalarda ilk partide şeydi, yerel seçim hakkı konusunda tamam diyordu. Gündeme almadılar 4 yıl boyunca. Yani gündeme almamaların gerekçelerini sorduğumuzda da diyorlardı ki Bundesrat'ta çoğunlukta değiliz. Onun için biz parti ama Bundesrat'ta ya da başka bir yerde çoğunlukta olmak sorun, önemli olan o değil. Toplumda o duyarlılığı yaratmak önemli olan, yani tartışmayı yaratmak, bu haksızlığı dile getirmek önemli olan.
Tabii orada size tamamen katılıyorum, yani doğru. Yani evet, yani bu şimdi bu yapılan en büyük haksızlık. Bunun bir an önce gündeme gelmesi lazım. Ama dediğim gibi yani ben ilçe başkanı olarak oturumlara katıldığım zaman ben bunu her seferinde dile getiriyorum. Yani sağ olsun bizim Arif Taşdelen de bu konuda çok duyarlı. Hatta yani şu andaki yabancılar, yani 26 Eylül'de yapılacak seçimin SPD programının yabancılar bölümünün yazan 9 kişinin içinde Arif de var. Yani ve Arif'le de bu konuyu konuştum. Yani ondan aldığım bilgiler bunlar yani. Evet. Programda var. İnşallah seçimden başarılı bir sonuç alırız. Bu uğramış olduğumuz haksızlıklar 60 yıl sonra belki telafi olur gibi bir umut ışığımız var. Ama siyaset biliyorsun.
Evet. Yani. Evet, yani siyaset işte maalesef. Peki 60 yıl dile kolay bir hayat. Şimdi artık bu ülkede mezarlıklarımız bile var.
Evet, tabii.
Özellikle göçmen miyiz değil miyiz tartışmasını yaşadıkları zaman toplumlar, genellikle de bazı bilim insanları diyor ki eğer bir ülkede belli bir topluluğun mezarlığı varsa o insanlar artık göçmendir diye, oralıdır diye. Ve buralıyız. Burada kalacağımız da kesin. Bir özel soru belki. Parti içerisinde hiç kendini dışlanmış hissettin mi?
Yok. Yani dışlanmış hissetmedim de yalnız listeler yapılırken, statrat listeleri yapılırken oradaki bu 2020'de yapılan yerel seçimlerdeki, yani şahsıma yapılan listedeki sıralamayı tabii uygun görmedim ama dik duruşumdan da vazgeçmedim. Madem ki siz beni uygun yere koymadınız, ben bu yarışta yokum, fakat ben yine var gücümle partimin yanındayım ve bunlara da gösterdim, yani parti çalışması böyle olur. İlla sandalye için kavga etmeyeceksin.
Sandalye sorun değil ama mesela bu partilerin yaptığı yerel seçimlerde ve genel seçimlerde listelerin toplamına bakıyoruz. Toplam içerisinde göçmenlerin sayısı çok az. Ve özellikle koydukları yerler genellikle göstermelik yerler. Yani şimdi Arif, belki Arif'e örnek vereceksin ama Arif...
O tabii, o farklı.
O da yani sonuçta bir tane olsun bari yani.
Ya, ya işte dediğim gibi yani orada çok üzüldüm. Çünkü ben 2014 seçimlerinde daha Nürnberg'de 5 senelikdim. Yani ben Nürnberg'e 1 Temmuz 2009 tarihinde taşındım. Ve 2014'te yapılan seçimlerde beni 57. sıraya koymuştular. Sonradan ben listeden ayrılayım dedim. Yok, ayrılma dediler. Delege seçiminde dediler. Başkasının karşısına aday ol dediler. O şekilde ben işte 43. sıraya geldim. Dedim daha dedim 5 yıllığız yani 43. sırada, ama ben 43. sırada 65.227 oy aldım. Hepsinin gözleri fal taşı gibi açıldı yani. Bu ne kadar sevecen bir insanmış, ne kadar çevresi varmış. Ama onu 2020 seçimlerinde koruyamadılar yani. Evet. 38. sıraya gelmişim, bana 2020 seçimlerinde 37. sıraya layık gördüler. Ben de onlara dedim ki kusura bakma dedim. Ha benim ama bu arada Alman çevrem çok yani arkadaşlarım. Yani benim semt teşkilatındakiler de çok beni severler. Çoğusu mektup yazdı, çoğusu şeyde bulundu. Ve seçim sonuçlarında biliyorsunuz zaten hezimete uğradık yani. 13 tane sandalye kaybettik.
Ama şimdi bu sıralamada senin göçmen kökenli olmanın bir etkisi yok mudur diyorsunuz?
Tabii tabii var.
Var değil mi?
Var yani, var. Yani
işte
o,
bu sorun yani bu.
O şey şöyle ya bunu bir yere koyalım. Bunun etrafı çok, belki oradan da sıyrılır çıkar diye de. Ama şimdi ben de artık 70 yaşında bir tecrübeli bir insanım. Yani bir de 28 yıllık partide bir geçmişim var benim. Yani ben 2014 seçiminde 5 sıra atlamışsam 2020 seçiminde de 5 sıra daha atlarım. 37'den 32'ye gelirim. Yani şöyle, buradaki amaç bu çok tanınan sima. Partiye oy toplasın da inşallah meclise de girmesin. Girerse çünkü kendi sorunlarını dile getirir. Yakışık almaz yani.
İşte bu kurumsal ırkçılık bu işte. Yani biz bunu ismini koymadığımız zaman olmuyor.
Ya ama şey yani ben bunu dile getiriyorum yani. Her seferinde söylüyorum. Tabii. Biliyorlar. Yani yaptıkları hatayı şimdi biliyorlar. Ve Almanlar da dedi, Abdurrahman dediler seçime girseydi bir tane daha sandalyemiz fazla olacaktı. Ama siz engellediniz, siz yaptınız. Yapacak bir şey yok.
Evet.
Ama şey şu var yani. Görev aşkı, bir de ideolojisini savunduğum partiyi yalnız bırakmamak şartıyla yine aynı gücümle çalışıyorum. Aynı şevk ve heyecanla çalışıyorum. Ve çok da büyük zevk alıyorum. Yani hele dün ve bugün yani o insanlardan aldığım enerji gerçekten çok farklı. Bir de biz Nordospanov teşkilatı olarak çok farklıyız biz. Hep sokaklardayız. Hep insanların yanındayız. Çünkü biz insanları seviyoruz, semtimizi seviyoruz. Yani onlar da bize alıştıkları için yani. Hatta bu korona döneminde bir 16 aylık bir boşluk geçirdik. Yani çok da özlemişler.
Evet.
İnşallah benim en azından benim semtte ve Olaf Scholz muhakkak başbakan olacak.
Evet, umarız. Peki yaklaşık son bölüme girelim istersen şöyle. Yani nasıl yani mesela bu kadar yıl geçti ve keşke böyle olsaydı diyebileceğim bir şey var mı?
Ya benim böyle fazla pişmanlık duyduğum bir şey yok. Yalnız şu var, kendi toplumumuzdaki bazı duyarsızlıkları dile getireyim. Şimdi biz 60 yıl oldu burada yaşıyoruz. senin de bahsettiğin gibi artık dördüncü kuşağımız var. Fakat halen daha Almanya'nın da çalışıyorsun, Almanya'nın ekmeğini yiyorsun. Fakat kendini bu ülkeyi halen daha kendine kabul ettirmiyorsun yani. Bu çok büyük bir sorun. Ve burada ben pırıl pırıl bizim gençlerimiz var. Siyasete ilgi duymuyorlar. Bunların hepsinin siyasi kulvarlarda yer alması lazım. Hangi partide olursa olsun. Demokratik partilerin birisinde en azından üye olmaları gerekli. Yani bir partiye üye olduğum zaman ben illa basamak atlayıp bir yerlere geleceğim diye değil, kendi düşüncelerini ve kendi yaşam tarzını ifade edeceksin orada. Onun için duyarsız kalmamalıyız. Evet. Muhakkak yer almalıyız. Bir de benim burada yaşıyor ve Türkiye'nin siyasetini buraya taşıyor. Ya bu çok yanlış bir şey. Olmaması gerekti. Çünkü sen yaşamadığın bir ülkenin siyasi kaderini belirleyemezsin. Yani ben mesela Almanya'da Türkiye seçimleri için oy kullanmaya karşıyım. Çünkü biz o ülkede yaşamıyoruz. O bırakalım da o ülkede yaşayan insanlar o ülkenin kaderini belirlesinler. Bu çok yanlış ve şunu da ben çok iyi tespit ettim yani. Türkiye için sandığa Almanya'da ve yurt dışında gidildiğinden beri burada da parçalanmalar oldu. Önceden aynı tencereden yemek yediğimiz komşularımız şimdi belki de siyasi görüşünden dolayı selam dahi vermiyor. Bu da beni çok üzüyor. Ben bütün vatandaşlarımdan özellikle rica ediyorum. Biz birbirimizi saygılı, sevgi çerçevesinde her zaman olduğu gibi siyasi görüşümüz ne olursa olsun birbirimizi kucaklayalım. Birbirimizin derdine derman olalım. Ve dediğim gibi Almanya'da yaşıyoruz. Bu ülkenin için birazcık olsun buradaki kurallara uyalım. Yani Türkiye siyasetinden arınarım fakat Almanya'yı daha çok benimseyelim yani. Çünkü bizim artık yaşadığımız yer burası yani.
Peki şöyle bir şeye ihtiyaç var mı? Bu yani burada diyelim ki sadece Türkiyeliler değil de bütün göçmenlerin içinde yer aldığı bir göçmen hareketine, örgütlenmesine ihtiyaç var mı sizce?
Yok, ben yani ben böyle şeyleri fazla tavsif etmiyorum. Biz en iyisi dediğim gibi yani siyasi partilerin içerisine hangi ister Afrikalı olsun, ister Etopyalı olsun, nereli olursa olsun, İspanyol olsun, Portekizli olsun, önemli olan bu ülkenin yasal partilerini, demokratik partilerin içerisinde üye olarak orada kendi sesimizi duyuralım. İstek ve arzu ve taleplerimizi dile getirelim. Ama bir böyle göçmen hareketi kurduğumuz zaman bunun rağbet görmeyeceğini tahmin ediyorum. Bir de biliyorsunuz yani böyle bir egoculuk vardır yani. Yani egoculuğu yenmediğimiz zaman da o da çok kötü. Yani tahmin ediyorum ki yani biz göçmen hareketi korsak bile orada dahi anlaşamayız yani.
Evet.
Yani anlaşamayız. Birisi muhakkak sivrilecek yani. Benim dediğim olacak diyecek. Ondan sonra onu acaba ötekisi kabul edecek mi? Ben parçalanmalardan yana değilim. Birlik ve beraberliklerden yanayım. Dediğim gibi Almanya'nın içindeki demokratik siyasi kuruluşlarda yer almak. Bir de mesela burada Forstadt Vereinler var. Semt dernekleri. Yani en basiti oralara üye olacaksınız. Oraya üye olacaksınız. Oradaki toplantılara katılacaksınız. Oradaki semtimizin yaşam tarzını, sorunlarını daha çok dile getiriyorlar. Ben mesela Nuremberg Forstadt Verein Nord'da üyeyim. Nuremberg'e geldim. Nuremberg'e gelmeden Kadospurt'ta Heimatverein'de üyeydim yani. Kadospurt Derneği'ne üyesiydim. Hı-hı. Ya bu benim içimden gelen bir şey. Çünkü ben kendimi bu ülkenin bir parçası olarak kabul ediyorum. Onu kabul ettiğim zaman da o zaman içlerine girip orada sesimi duyurmam gerek. Veyahut da istek ve taleplerimi yani duyurmam gerekti. Ve o derneklere üye olduğumun da faydasını da görüyorum yani. Mesela semtimde herhangi bir şey olduğu zaman başvuracağım yerler var. O kişiler de o sorunu çözme şeyinde yani. Onun da meyvesini alıyorum yani.